Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz de ayağınızın tozuyla stüdyoya geldiniz. Van'daydınız.
Evet.
Herhalde Van izlenimlerini yarın okuyacağız değil mi hocam?
İnşallah.
İnşallah. Yarınki Yeni Şafak gazetesinde hocamız Van'ı yazdı. Onu da haftaya değerlendiririz inşallah hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. İki konuyu müzakere edeceğiz Ergün Bey ile birlikte. Bunlar 20 Mart Çarşamba günü Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "Camiler bombalanıyor, Avrupa seyrediyor" başlıklı yazısı olacak. Ardından da Yeni Zelanda'yı konuşacağız ama ilginç bir bağlamla konuşacağız bunu kıymetli dinleyicilerimiz. Farabi'nin Medinetül Cemaiyesi Yeni Zelanda başlığını taşıyor bu bölümün konusu. Ergün Bey'in yazısının başlığı daha doğrusu 24 Mart Pazar günü Yeni Şafak'taki yazısı. Bu bir bağlam kuracağız. Farabi ile Yeni Zelanda arasında programımızın ikinci bölümünde de bunu konuşmuş olacağız. İlk konumuz camilerin bombalanması, camilerin kundaklanması, camilere yapılan muhtelif saldırılar, bunu konuşacağız. Hem İslam dünyasında değil mi hocam bunlar,
evet.
Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, hem de Batı'da, Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde, Kanada'da da bu olaylar patlak vermeye başladı. Bunu konuşacağız. Hocam, yazınıza şöyle başlıyorsunuz: ne kadar çok cami bombalanıyor, kurşunlanıyor, ateşe veriliyor, bombalanıyor. Tüm zamanların en büyük yıkımları ve yağmalarıyla yüz yüze bulunuyor camiler. En çok İslam dünyasında ve Avrupa'da camiler bombalanıyor. Kanada'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve son olarak Yeni Zelanda'da camilerimiz bombalandı, kurşunlandı. Sivil masum insanlar hunharca katledildi. Köln'de yapılan camiye ise dijital terör uygulandı. Irkçı söylemler ve simgeler camiye yansıtılarak Müslümanlara gözdağı verildi. Sadece Avrupa'da 297 cami saldırıya uğramış son yıllarda. İslamofobya bir İslam düşmanlığına dönüşmüş diyorsunuz hocam bu yazınızın ilk paragrafında. Hocam, tabii camiler Müslümanlar için çok önemli yerler. Biz camileri Müslümanlar Allah'ın evleri olarak nitelendiririz. Secdegahımız camiler. Oralara yapılan saldırıları da doğrudan İslam'a, dine yapılmış, merkeze öze yapılmış saldırılar olarak nitelendiririz ve ona göre tepki veririz ki en son Yeni Zelanda'daki saldırı da böyleydi. Fakat tabii bu saldırıların altında, bu kurşunlamaların, bombalamaların altında başka sosyolojik gerçekler yatıyor. Siz yazınızın bir sonraki paragrafında Fransız düşünür Lévi-Strauss'un kullandığı kültürel ırkçılık tabirini kullanıyorsunuz. Bunun Avrupa'da yükseldiğini söylüyorsunuz. Camilere yapılanlar sadece dinle, bir fanatik bir dindarlıkla açıklanabilir mi? Yani Hristiyan, fanatik bir Hristiyan olmakla ya da İslam'a aşırı bir düşmanlıkla, ki artık bu düşmanlığı İslamofobya kelimesi de karşılamaz oldu. Çünkü kuru bir korku gibi bu sunuluyor. Artık camiye silahla giriliyor ve orada ibadet eden insanlar katlediliyor. Bunun altında evet dini sahipler de vardır muhakkak. Fakat tam olarak bu nasıl bir sosyolojinin ürünü, nasıl değerlendireceğiz? Yeni Zelanda'da, Hollanda'da, Almanya'da, Kanada'da, İsveç'te, İsviçre'de, Fransa'da yapılanları.
Evet.
Ki şunu da hemen hatırlatayım hocam. Tam o Yeni Zelanda olayından sonra, galiba bir iki gün sonra Londra'da camilerin,
evet,
camları balyozla kırıldı.
Evet.
Bu insanlar nasıl bir psikolojiye sahipler ya da bu toplumlar nasıl bir sosyolojiye sahipler? Hangi sosyoloji bu şiddeti üretiyor hocam?
Tabii bu aslında iki veçeyle ele alınmalı. Camilerin yüz yüze kaldığı bu katliamlar, bombalamalar ve yakmalar. Çünkü bizim dinimiz sadece camilere değil, kilise ve havralara da dokunmamayı emrediyor. Yani kutsal kitabımızda Allah'ın adının anıldığı yerler olarak bahsediliyor. Savaş anında bile bunlara dokunulmaması gerektiğini söylüyor. Oysa biz bakıyoruz hakikaten, belki camilerin bir tarihine baktığımız zaman bu kadar camiler ilk defa yıkımlarla, bombalamalarla, katliamlarla karşılaşıyorlar ve üstelik iki dünyada bunlar gözüküyor. Bir tanesi Avrupa'da karşılaştığımız bir şey bu. Batı'da karşılaşıyoruz. Onu kendi içinde konuşmak gerekiyor. Bir de İslam dünyasında da var bunlar yani. Sadece Batı'da ve Avrupa'da değil. Hatta çok daha fazla cami İslam dünyasında yakılmış. İslam dünyasında insanlar camilerde kurşunlanmış. İkisi de bir defa dinlerin temel ruhundan gelen bir tepki olarak algılamamak gerekiyor. Ne Hristiyanlıkta kaynaklanan bir şey bu, ne de İslam'dan kaynaklanan bir şey. Ama İslam dünyasında yapanlar da bunu din adına, İslam adına yapıyorlar. Avrupa'da yapanlar da yani mezhepçilik adına yapıyorlar İslam dünyasında. Batı ve Avrupa dünyasında bunu yapanlar ise hem Hristiyan fanatizmden kaynaklanan bir boyutu var. Ama daha çok beyaz ırk terörü olarak bunu tanımlamak mümkün. Bir ırkçılık var ama bu ırkçılık hem bu faşizmin doğrudan işte beyaz ırkın üstünlüğü veya işte Almanların üstünlüğü gibi
White Project diyorlar
evet,
değil mi?
Bundan hocam? Kaynaklanan evet. Bir şey. Yani nasıl Hitler beyaz ırk üstündür ve Yahudiler bu beyaz ırkı, bu Alman ırkının üstünlüğünü bozuyordu. Dolayısıyla Almanların ırkını bozan Yahudileri, Çingeneleri ve diğerlerini yok etmek gerekiyordu gibi bir inanış varsa bunlar da neo-nazizm olarak tanımlamak mümkün. Neo veya işte ırkçılık, ama burada kültürel bir ırkçılık var. Yani insanların sadece beyaz olmayanlar değil, Hristiyan olmayanlar veya işte Müslüman olanlar hedeflerine alınıyor. Müslümanların ırkları değil, Müslümanların sadece beyaz olması, beyaz olmaması değil, kültürleri, inançları. Çünkü camiler dediğimiz şey bir ırkla temsil edilen alanlar değil.
Evet.
Camiler İslam'ı kabul eden, Müslüman olan herkesin ibadethanesi. Dolayısıyla orada beyaz insanlar da var. O zaman bunların yaptığı aslında kültürel temelli bir ırkçılık. Levi Strauss, büyük bir antropolog, bu kavramı kullanıyor. Şimdi Avrupa'da da bu kullanılmaya başlandı ve deniyor ki aslında ırkçılık sadece soyla, sadece işte renkle ilgili bir şey değil. Kültürel bağlamda da işte Avrupa'nın kültürü üstündür. Bu İslam kültürü Avrupa kültürünü bozuyor. Beyaz insanlar kültür olarak da üstündür. Beyaz insanların kültürünü, uygarlığını, zenginliğini, refahını bu şeyler, gelen Müslüman göçmenler İslam dininin yaygınlaşmasıyla beraber bunu bozuyor ve dolayısıyla bu bizim için büyük bir tehdit diyerek tavır alıyorlar. Hem elbette tarihsel bir takım referanslarda kullanılıyor. Yani işte Yeni Zelanda'daki katilin kullandığı isimler, Türkler, Türkiye, Erdoğan gibi somut bir takım hedefler de gösteriyorlar. Bunun konuşmalarında yansıyor. Evet. Viyana'dan bahsetmesi, 1. Murat'tan bahsetmesi, ondan sonra tarihi bir takım öç duygularını da harekete geçiren
Sırp komutanların isimlerini evet, silahına
yazması. Bir boyutu
yazması
da taşıyor bu. Ama bence hiçbir zaman bu bir tarihin yeniden varoluşu değildir. Tarih bir defa yaşanır ve gider. İnsanlar bazen o tarihten öç olarak beslenirler. Öç duyuyorlar ve ondan besleniyorlar. Bu çok daha farklı ve çok daha yeni bir şey. Bir defa bu sosyal medyadan besleniyor.
Evet.
Bu ondan sonra yeni teknolojilerden yararlanıyor. Ondan sonra bu diyelim Müslüman nüfus ciddi anlamda Avrupa'da yaşıyor. Haçlılar ortaya çıktığı zaman Müslüman nüfus Avrupa'da yoktu. Onlar Müslüman topraklarını tümüyle ele geçirerek orada Hristiyanlığı hakim kılma çabasıyla yapıyorlardı bunu. Şimdi Müslümanlar Avrupa'da var. Avrupa nüfusunun %15'ini oluşturuyor. Ve Müslümanlar da artık bu toplumda eşit vatandaş olarak var olmak istiyorlar. eşit vatandaş oluyorlar. Eşit vatandaşlık birçok imkanı sağlıyor. Bir, aktör haline gelebiliyorsun. İki, işte zengin olabiliyorsun. Üst düzey eğitim alan birisi haline gelebiliyorsun. Üç, o ülkenin şartlarından, imkanlarından eşit biçimde yararlanmaya başlıyorsun. Bu onlar için kabul edilmez bir şey. Onlar sürekli göçmenleri, Müslümanları buraya gelen ve bir süre sonra gidecek olan insanlar olarak görüyorlardı. Ya da buraya gelmiş ama hep bize benzemek, bizim gibi olmak için imrenen, tamamıyla bizim kültürü benimseyerek bizden biri olma çabasına yönelen insanlar. Ama İslam hakikaten çok büyük bir özelliğe sahip. O da asimilasyona belki en az uğrayan bir boyuta sahip olması.
Evet.
Yani kolay kabul etmediği net olan ilkeleri var. Yani işte içki yasaktır diyor, zina yasaktır diyor. Tamam mı? Efendim adam öldürmek yasaktır diyor. Bir takım kültürel farklılıkları doğuruyor bu. Kendi varlığını sürdürme üzerinde ısrar ediyor. Dolayısıyla asimilasyon projelerine gelmiyor İslamiyet. İslamiyet asimilasyon projelerine gelmeyince orada bir kültür olarak da kültürel çoğulculuk üzerinde kendisini temsil etme, var etmeye yöneliyor. Onlar da bunu tehdit görüyorlar ve beyaz ların üstünlüğüne, Avrupa kültürünün, beyaz kültürün bir üst aşaması olduğuna inananlar bu tehdidi sağmak için nefret dolu bir takım propagandaların etkisiyle kitlelere etkiliyorlar. Mesela işte bir roman yazılıyor. Bu romana göre bilmem kaç sene sonra deniyor ki Fransa'nın hepsi işte Fransa'da İslam olacak, İslam devleti kurulacak. Herkes çarşafa girecek. Yine mesela böyle bir sürü araştırmalar var. Çok yüksek oranda daha fazla Müslüman nüfusu olduğunu sanıyor insanlar. Bu bilinç kayması bir propagandayla gerçekleşmiş. Bir korku propagandası var. Kültürel ırkçılık propagandası var. Başka işte ekmeğini, yemeğini paylaşma, elinde alma gibi tehditler var. Dolayısıyla bunlardan etkilenen gençler, insanlar Müslümanların camilerine saldırıyorlar. Bu saldırılar peşinde tabii Müslümanlara adeta üç yol öneriyorlar yani. Böyle de bir gizli mesaj veriliyor. Yani ya burada kalacaksanız bizim gibi olacaksınız.
Asimilasyona uğrayacaksınız.
Bizim üstün beyaz kültürümüzü benimseyeceksiniz. Ya bunu kabul etmezseniz biz sizi burada bir biçimde yaşatmayız. Yani en kutsal saydığınız yerde, en kutsal anda bile size rahat vermeyiz. Bu mesajdır. İnsan için en kutsal olan şey, en değerli olan şeydir. Kendisine en emin, en iyi hissetmesi gereken yer ve şey de o olmalı. Ve sizin için en duyarlı olduğunuz şey aynı zamanda, sizi rahatsız etmek isteyen insan buraya dokunur, buraya müdahale eder. Bunların yaptığı da bu. Dolayısıyla aynı zamanda İslam'ın asimilasyonu engelleyici, oradaki Müslümanların kendi kimlikleriyle var olmalarını sağlayıcı bir öz olduğunu biliyorlar ve bu öze müdahale ederek onları oradan koparmak istiyorlar.
Evet.
Yapılan bu aslında.
Hocam biz yani çok da böyle olmadığını biliyoruz ama işte Avrupalı özgürlüğü, Avrupa'daki düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü de hani Avrupalıların diğer medeniyetleri bir şekilde baskılama adına hatta bazen hani emperyal hislerini, kolonyal hislerini gerçekleştirme adına da hani kullandıkları bir şey bu özgürlük. Değil mi hocam yani?
Evet.
Hani bu da sanki böyle bundan vazgeçmiş durumda mı? Yani artık böyle siz de diyorsunuz artık Avrupa tarihi işte camilere saldırı tarihi, camilerin yakılma tarihi olarak tarihe geçecek.
Yani
artık Avrupa düşüncesi, Avrupa toplumu, Avrupa medeniyeti bu yani artık bu özgürlük çağından çıkıyor mu?
Yani maalesef böyle bir şey var. Şimdi Avrupalıların hepsi özgürlüklere, demokrasiye, insan haklarına karşı değil. Ama yükselen bir dalga var ve bu dalgadan siyasetçilerin diyelim sağduyulu olanlar da etkileniyor. Ve onlardan da oy alma pahasına bu tür şeyleri mesela göz kapıyorlar. Bu tür şeylerin üzerine gitmiyorlar. Yeterli tedbir almıyorlar. Ondan dolayı da buna şiddetli bir biçimde tedbir almadıkları, tavır almadıkları için de bunlar gittikçe yaygınlaşıyor. Bu hakikaten Avrupa Birliği, Avrupa'nın değerleri dediğimiz şey, işte yani özgürlük, bütün insanların özgürlüğü, şu din, şu mezhep diye ayrım yapmaz yani temelde baktığımızda. İnsan hakları açısından da yine öyle. Hukuk devleti, herkes kanun önünde, hukuk önünde eşit. Şimdi bu yapılanlarla Avrupa'nın yeniden bir karanlık döneme doğru gittiğini gösteriyor. Yani nasıl İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir karanlık döneme gitti. Birbiriyle kavgaya tutuşarak yıktı milyonlarca insan birbirini öldürdüyse, şimdi de yeniden böyle bir şey var, dalga var, bir bu evrensel değerleri çiğneme var. Yeniden ırka, yeniden beyaz ırkın üstünlüğüne, Almanlığın üstünlüğüne, Fransızlığın üstünlüğüne yönelen aşırı milliyetçi duygular depreşiyor, yükseliyor, yayılıyor. Bu ciddi bir, Avrupa için de çok yıkıcı bir şey aslında. Çünkü sadece oradaki nüfusa olumsuz anlamda yansıyacak bir şey değil bu. Diğerlerine de bunu yansıtacak. Bu tabii aslında dünyanın genelinde böyle bir yönelim de var. Mesela bir camilerin bombalamasından bahsediyoruz. İslam dünyasında da camiler bombalanıyor.
Evet.
Yani IŞİD, El-Kaide, ondan sonra Haçlı Şabi miydi? Bunlar, Boko Haram
gibi. Bir de şeyler, diğer batılı güçler de evet, buralarda teröristler saklanıyor. Buralar üst, evet, bölgesi diye onlar da bombalıyor.
Onlar da
hocam,
Amerika'da
i̇şte
bombalıyor.
Amerikalılar Suriye'nin Halep şehrinde, evet, bir köyde mesela hava saldırısı gerçekleştiriyorlar. 58 evet, kişi hayatını kaybediyor.
Kaybediyor. Dolayısıyla
Pakistan'da oluyor bunlar,
Pakistan'da
genelde
korkunç bir, evet, biçimde. Afganistan'da, Mısır'da, Sina
Yarımadası'nda 235 kişi,
evet,
IŞİD'in etkili olduğu bir yer.
Orada aynı şekilde katliamlar oldu. Dolayısıyla
Kuveyt'te oldu hocam.
Kuveyt'te oldu, Yemen'de oldu, evet, Arabistan'da. Bütün bunlar yani çok hakikaten korkunç şeyler yani. Müslümanların birbirlerinin en kutsal yerine bile kan dökmeleri, bomba atmaları, yakıp yıkmaları Allah'ın evinde. Yani Allah'ın evine sığınan, emin olan insandır. Bu Araplarda cahiliye döneminde bile Kabe'ye sığınan emin olma ile yüz yüze kalıyor. Emin oluyor.
Evet.
Ama gel gör ki Müslümanlar bugün Allah'ın evinde emin olamıyorlar. Kendileri kalkıp Allah'ın evini bombalıyorlar. Dehşet verici bir şey. Benim aklıma şunu getiriyor. Yani fil vakasını getiriyor. Yani fil vakasında Kabe'yi yıkmaya gelen güçler neyse, aslında bugün Allah'ın evini yıkmaya yönelenler de onun aynısını yapıyorlar yani. Farkındalar değiller. Onun aynısını yapıyorlar. Sonuçta Allah evini korur. Buna kudreti yeter. Her şeye kadir. Ama biz insanlar burada bir imtihandan geçiyoruz. Müslümanlar bile birbirine bunu yapıyorsa, Müslüman olmayanların Müslümanlara yapmasını da çok yadırgayamıyor insan o zaman.
Evet.
Yani maalesef şey olan bu, üzücü olan şey bu yani. Allah'ın evi, evleri bombalanıyor, insanlar kurşunlanıyor, katlediliyor. Bununla başa çıkması için bir defa bütün dünya terörizmine karşı dindar olanlar, dine inananlar, ahlaka inananlar, kutsiyete inananların bir araya gelmesi, beraber hareket etmesi lazım. Bu konuda ortak deklarasyonların yayınlanması lazım. Yani işte diyelim Türkiye ile İran, biz Şii olsun, Sünni olsun, hiçbir mezhep adına diğerinin camisinin bombalanmasını bilmem ne yapıyoruz. Bunun için her çeşit önlem almaya kararlıyız. Ondan sonra yine İslam dünyasının liderlerinin aslında Avrupa'daki bu olaylar konusunda, bunlar işte Müslümanlar olarak biz yine din özgürlüğü en temel özgürlüklerden birisidir yani. Avrupa anayasalarında da bu böyledir.
Evet.
Ve dini özgürlük burada sağlanmıyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili kurumlara çeşitli baskılar uygulanmalı, bilgilendirmeler yapılmalı, Avrupa Birliği bu konuda uyarılmalı aynı şekilde. Öncelikle Müslümanların kendi ibadethanelerine güvenle gidip gelmeleri gerekiyor.
Evet.
Yani dünyanın yine en özgür ülkelerinden birisi İngiltere'de kalkıyorlar, dediğiniz gibi bir günde 5-6 camiye saldırı yapılıyor. Balyoz'da saldırılıyor. Evet. Bu insanların cezalandırılması gerekir. Yani bu insanlara Avrupa basını terörist bile demekten
Yani Müslümanlar, müminler, ya bu cezayı biz kendi ellerimizle verelim, bunun karşılığını kendi ellerimizle verelim duygusuna kapılmamalı.
Tabii.
Değil mi hocam? Yani o adalet doğru düzgün tesis edilmeli. Ya
adaleti biz...
Yoksa bu intikam duygusuyla daha dünyayı bir kaosa sürükleyebilir yani.
Kesinlikle öyledir. Zaten bu terör gruplarının yapmasının nedeni de bunu tetiklemek. Yani bu İslam dünyası açık ortada, birbirlerinin Şiiler, Sünnilerin, Sünniler Şiilerin camilerini bombalıyor. Dünyada da dediğiniz gibi gruplarla cevap vermek yerine çeşitli otoriteler var. Hukuku temsil eden, siyaseti temsil eden, karar merciinde yer alan, onları doğru yönlendirmek için baskı grubu oluşturmak gerekiyor.
Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde camiler bombalanıyor, Avrupa seyrediyor başlığı altında camilerin bombalanmasını konuştuk. Camilere yapılan saldırıları konuştuk. Gerek Avrupa'da, Batı'da, gerekse İslam dünyasındaki camilerin bu durumunu konuştuk. Programımızın bu bölümünde de yine bir cami saldırısını konuşacağız. Yeni Zelanda'daki cami saldırısını konuşacağız ama bunu Farabi'nin Medinetül Cemaiyesi ile bir bağlam oluşturarak konuşacağız. Bu saldırı karşısında Yeni Zelandalıların takındığı tavrı, Yeni Zelandalı hükümetin, başbakanının takındığı tavrı konuşacağız bu Yeni Zelanda saldırısı bağlamında. Hocam, 24 Mart Pazar günü Yeni Şafak'ta Farabi'nin Medinetül Cemaiyesi Yeni Zelanda başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldınız. Müsaadenizle bu yazının bazı bölümlerini okumak isterim. Farabi bir sosyal teorisyen, sosyal varlığı açıklamaya kendisini adayan bir tecessüs. Bu vasıflarıyla bir felsefeci olmanın ötesinde bir sosyolog. Faziletli toplum, şehir, saadet, ahlak onun ana ilgileri. Hepsini de sosyal varlık konseptinde ele alır. Bunlar üzerinde düşünürken metafiziğe uzanır, toplumun metafiziğini yapar. Bu nedenle metafiziksel sosyolojinin kurucusudur. Onun metafiziksel sosyolojisinde yaptığı toplum sınıflamalarından birisi, Yeni Zelanda'nın Müslüman insanlara karşı gösterdiği davranışlarını açıklamamızı kolaylaştırıyor. Yeni Zelanda bu tutumlarıyla Farabi sosyolojisine bir örnek oluşturuyor diyorsunuz hocam.
Evet.
Ve burada Farabi'nin Siyasetül Medeniye Risalesi'nde bir altı toplum biçiminden bahsediyorsunuz hocam.
Evet.
Ve o toplum biçimlerinden birini de bu saldırı sonunda Yeni Zelanda'nın takındığı tavra bağlıyorsunuz. Biraz bu altı toplum biçiminden bize bahseder misiniz hocam?
Şimdi gerçekten Farabi önemli bir kaynak. Bence İslam düşüncesinin en önemli kaynaklarından birisi. Biz sosyal teoriyle ilgilenen insanlar için diyorum bunu. Onu bugüne kadar hep felsefeci diye bize tanıttılar. Ve Medinetül Fazıl'a üzerinden
meşhur
okumalar
eseri
yapıldı.
Evet.
Fakat o aslında felsefenin çok ötesinde sosyal hayatla doğrudan çok ilişkili görüşler ortaya koyuyor. Yani bu Medinetül Fazıl'ası da bunun aslında en yetkin biçimlerinden birisi.
Hocam,
faziletli bir toplumdan bahsediyor.
Dinleyicilerimiz yani meraklanabilir, birçoğu biliyordur ama 873 miladi doğumu, 950'de vefatı.
Evet.
Hani yaşadığı dönemi zihinlerinde canlandırsınlar diye söylüyorum.
10. yüzyılda yaşıyor.
Türkistanlı.
20 yıl Bağdat'ta kalıyor.
Evet, zaten vefatı
40 yıldan
da
sonra
Şam'da,
Bağdat'a gidiyor.
Şam'da vefat ediyor hocam.
Evet, şu da enteresan.
Evet.
Biz genellikle ya bu iş benim zamanım geçti, işte yapamam edemem gibi bir anlayışa sahibiz. 40 yaşından sonra Bağdat'a gidiyor yani.
Evet.
Aslında ilim daha çok belli bir olgunlaşmadan sonra ortaya çıkan bir şey. Genellikle biz çağımızın insanları çok telaşlıyız.
Çünkü
çok
biz kariyer olarak görüyoruz biraz.
Kariyer olarak
hocam
görüyoruz. Yani ben artık profesör oldum. Tamam yani, olacak bir şeyim kalmadı. Artık bu yaştan sonra ben gidip ilim mi öğreneceğim falan, talim mi edeceğim? bu yaştan sonra ancak insanlara talim ederim, onlara evet. eğitim veririm diyoruz. Oysa bu dediğimiz gibi ilmi çalışmalar ciddi bir altyapı oluştuktan sonra onun üzerinden doğan bir şey. Yani ciddi bir altyapı olmadıktan sonra bir şey doğmuyor. Farabi bu açıdan önemli bir örnek bizim için. Ve Farabi ben onu sosyal teorisyen olarak görüyorum dediğim nedenlerden dolayı ve yine epeydir uğraştığım metafiziksel sosyoloji perspektifi var. 4-5 yıldan beridir çalışıyorum, okuyorum, düşünüyorum. Ve bunu Farabi'de özellikle gördüm. Farabi sosyoloji yani toplumu, sosyal varlığı metafiziğe uzatıyor, metafiziğe götürüyor. Çok bariz bir örneği bunun. Mesela Medinetul Fazıla'dan bahsederken, Medinetul Fazıla'dan önce yaratılıştan bahsediyor. Allah'tan bahsediyor. Bir yönüyle yakarış var. Ondan sonra ve toplumu da bu yaratılış temelinde anlamlandırmaya çalışıyor. Başta ben mesela düşünüyordum. Lisans döneminde bizim sosyolojide Medinetul Fazıla'da anlatıldı hocalar tarafından. Ben de gittim tabii çok detaylı değil. Medinetul Fazıla'yı o zaman okudum. Ama diyordum ya neden bu bir toplumu anlatıyor ama en başına yaratılıştan bahsediyor. İnsan nedir, varlık nasıl bir varlıktır, Allah nedir, yaratılış nasıl olmuş. Bunların bununla ne ilgisi var diye düşünüyordum yani. Çünkü biz de İmam Hatip'ten yetişmemize rağmen sosyolojide aldığımız eğitim tamamıyla pozitivist olduğu için, seküler bir sosyoloji eğitimi olduğu için onu kavrama imkanımız körelmişti yani.
Halbuki ne kadar bütüncül bir bakış tabii, değil mi hocam?
Aslında öyle yani. Bu açıdan da hakikaten önemli. Belki İslam sosyolojisini diğer sosyolojilerden farklı kılacak en önemli boyutlardan birisi metafiziksel bir alana uzanması. Farabi bu Siyasetül Medeniye Risalesi'nde altı toplumdan bahsediyor. Yani işte yalın toplum diyor, banal, yalın diye evet. mesela tercüme edilmiş.
Evet.
Bence ona banal denmeli. O nedenle artık okurken de sosyolojinin genel dünyasına hakim olunca
sizin
insan,
hocam kötü toplum kavramı
kötü
da var.
Diyor, zorba diyor.
Evet. Şerefli toplum.
Şerefli toplum diyor. Bunların tabii Arapça tam şey ne kelimeleri onlara belki bakmak gerekiyor. Türkçesi bu. Bir de medeniyetül cemaiye. Bir tek bunu tercümede vermişler. Medeniyetül cemaiye de bu cemaiye demokratik toplum diye vermişler ama bence işte şundan herhalde halkın toplumu mu diyeceğiz? Bence tam bunu karşılamıyor. Medinetul cemaiye. Medine bir toplum olarak ifade ediliyor. Bir şehir olarak ifade ediliyor. Çeşitli medineler var. Çeşitli toplumlar var. Bence Medine kavramını bazen eşittir devlet diye ifade ediyoruz. Orada da bir problem var. Mesela Medinetul Fazıla'yı çok Arapçası çok iyi olan, efendim İngilizcesi çok iyi olan, çok iyi bir felsefecimiz falan.
Evet.
Ama verdiği şey ideal devlet. İdeal devlet değil bence. Yanlış bir şey yani bu. Medinetül Fazıla faziletli, erdemli, iyi Medine demek. Şehir demek, toplum demek.
İdeal çünkü kavramı çok yalın kalıyor.
Çok yalın
fazilet
kalıyor.
Fazilet kavramının yanında.
Kesinlikle ideal yani bu Eflatun'un ideasını yansıtan bir şey. Bir o kavramın üstüne örtüyor. İkincisi Medine'de öne çıkan aslında politik olan, devlet olan değil, öne çıkan ümmettir, millettir, toplumdur.
Evet hocam.
Dolayısıyla biz şeye baktığımızda da bunu görüyoruz. Farabi'nin çalışmasına baktığımızda da siyaset adamını sadece tanımlamakla yetinmiyor. Sadece yöneticiyi tanımlamakla yetinmiyor. Halkı tanımlıyor, toplumu tanımlıyor. Ve yönetimi de toplum üzerinden giderek tanımlıyor. Mesela toplum iyi bir toplum, şerefli bir toplumsa bilmem neyse şerefli toplum diyor. İşte Medinetul Cemaiye eserinde bu Medine'de bir Medine tarzından bahsediyor. Altı Medine'den birisi. Bu Medine'de de diyor ki cemaiye topluluk demek, toplum evet. demek. Bu Medine'de diyor halk diyor işte diyor özgürlüğüne düşkündür diyor. Yönetime katılır diyor. Ondan sonra bu burada herkes birbirine saygılıdır diyor. Çok çeşitlilik vardır diyor.
Yöneticiler toplumdaki insanların taleplerine karşı duyarlıdır.
Evet, duyarlıdırlar. Onları dinlerler. Sadece onlara yönetilecek bir nesneler kümesi olarak görmezler.
Fark yok diyor aslında yönetilenle yöneten arasında da
fark
bu manada.
Fark da yok diyor bu manada.
Ya yani biri özne biri nesne değil.
Değil. Yani bu bizim tarihte bildiğimiz hükümdarlık kurumunu yansıtan bir şey değil. Dolayısıyla bu çok farklı bir toplum tanımlaması. Bu Medine'de tabii bizim günümüz modern demokrasinin idealize ettiği bir toplum tarzıyla yakınlaşıyor. Bence aslında bu Medine tarzı Hazreti Peygamber'in Medine'sine de onun da bir yansıması. Ama burada şer-i şerifi uygulama gibi şeylerden bahsedilmiyor. Ondan dolayı ben buna fıtrat toplumu dedim. Yani nasıl aslında insanların bir fıtratı varsa, insanlar o fıtratlarında iyi şeyleri taşıyorlarsa, bazı toplumlar da ilahi kelamla muhatap olmamış olabilirler. Peygamberimizin vahiyle muhatap olmamış olabilirler. Şer-i şerifi doğrultusunda yaşamıyor olabilir. Yani hukuk olarak olmayabilir. Fakat onlar da insanın fıtrat sahibi olması gibi toplum olarak da bu fıtrata yakınlaşabilirler. O fıtratları fıtratlarını koruyan insanların çoğunluğundan oluşan bu toplumda bir fıtrat toplumu olabilir. Dolayısıyla bu Medine bir fıtrat medinesidir. Bir fıtrat toplumudur. Yeni Zelanda ile çok büyük bir yakınlık gördüm yani hakikaten. İşin tevafuku da yani bazen kitapları okuyorsun tam yaşadığın konjonktüre denk gelen şeyler buluyorsun. Yani ben illa İslam düşüncesinde bunun karşılığı nedir diye arayıp da bulmadım bunu. Ve Farabi'nin dediğini bir yönüyle somutlaşan bir olgu olarak Yeni Zelanda karşımıza çıktı. Hakikaten Yeni Zelanda Başbakan'ın yaptığı açıklamalar çok farklı bir şey. Bakın dünyada...
Hocam o eserde hani ben okumadığım için soruyorum. Evet. Yani bir şer-i şerif uygulanması söz konusu değil. Bir merkeze bir din de alınmıyor diyorsunuz
evet.
Değil mi?
Tabii.
Evet.
Bunlar da yok. Yani vahiy ile aydınlanmış
yani
bir şey de yok.
Yani çoğulculuk, özgürlük, adaletli yöneticilik. Evet. Yani bu bunlar vasıflar var. Evet.
Bunlar var.
Evet.
Hakikaten Yeni Zelanda Başbakanı'nın yaptıklarına baktığımız zaman çok farklı şeyler söylüyor. Farklı bir şeyi temsil ediyor. Bize çok basit geliyor. Tamam mı? Mesela Hazreti Peygamber'in
müminler bir duvarın işte muhtelif taşları gibidir, yapıları gibidir.
Birbirine destek olması,
olur.
Şefkatle yaklaşması, merhametle yaklaşması. Yani buna diyor ki dünyaya bir şey söylüyor. Diyor ki biz diyor farklı farklı dinler, şunlar bunlar olabiliriz ama bak bir İslam peygamberi diyor ki birbirinize dayanışma içinde olun, birbirinize şefkatli ve merhametli olun diyor. Ondan sonra başını örtüyor. Bütün halkı o gün başını örtüyor yani. Bu ondan sonra dünya liderlerine hitap ederken
camide nöbet tutuyorlar.
Nöbet tutuyorlar. Sonra diyor ki bundan sonra diyorlar askeri ve otomatik silahları yasaklayacağız diyor mesela bakın. Bunun için kanun çıkaracağız. Oturup seyretmeyeceğiz diyor. Sosyal medyanın kullanımını seyretmeyeceğiz diyor. Ona gerekli olan müdahaleleri yapacağız diyor. Şimdi dünya liderlerinde herkes güç diyor, strateji diyor, daha fazla silah diyor, tehdit ediyor, bilmem ne yapıyor. Bu kadın bunların hiçbirisini yapmıyor. Bambaşka bir dille konuşuyor. Bu Mevlana Hazretleri'nin dediği gönül diliyle aslında adeta. Fıtrat diliyle konuşuyor. Ona da fıtrat dili demek lazım. Bu dille konuşuyor. Ve dünya liderlerine de bir yönüyle aslında oluyor. Örnek oluyor yani.
Evet. Hocam şimdi bu fıtrat toplumunu siz fıtrat toplumu diye ortaya koydunuz bu ruhu. Şimdi İslam'ın helal ve haramlarından habersiz yetişmelerine rağmen adalet, merhamet, muhabbet ve iyilik üzerinde olan bir Medine olarak nitelendiriyorsunuz zaten bu fıtrat toplumunu da Medinetül Cemaiye üzerinden. Şimdi bir Müslüman olarak benim de çok hoşuma gitti. Bu Başbakan Andern'di galiba kadın başbakanın ismi. Ya bu aynı zamanda böyle İşte bizim biraz dindarların ihtiyatla yaklaştığı bir diyalog meselesini de hatırlattı bana. Yani işte onlar bizim dinimizin yerine kendilerini koyuyorlar. Hani empati yapıyorlar. İşte başörtüsü taktı.
Empati yapıyorlar.
Mescide girdi. Nöbet tuttular filan.
Evet.
Ya biz biraz bunlara mesafeli değil miyiz? Yani çok rahat olmadığımızı düşünüyorum ben bu konuda. Yani aynı şey bir kiliseye yapılsa biz yapmayız bunları.
Yapıldı mesela, diyelim ki İstanbul'da şey bombalandı. Havra bombalandı.
Havra bombalandı.
Yahudilere ait havra, evet, bombalandı. Yani bu İstanbul'un havrası. Biz İstanbul'un havrası diye düşündük mü? Yani bu adamlar Osmanlı'da yüzyıllardır bizim tebamız olarak, halkımız olarak yaşıyorlar. Ve bu havra da Türkiye'nin havrasıdır kardeşim. Bizim ülkemizin havrasıdır. Buraya bomba atılması Allah'ın adının anıldığı yerlere saygılı olan diyen, bir mesajın benimseyen insanlar olarak Allah'ın adıldığı yere neden atılıyor demedik biz.
Yani ben bunun üzerinden şunu sormak istiyorum. Mesela Hrant Dink öldürüldüğünde, evet, işte yürüyüşler yapıldı filan. Ya biz işte üzüldük, bir insan, evet, ensesinden silahsız bir insan, işte düşman değil, evet, o esnada bir savaş yok, ensesinden vuruldu, öldürüldü filan. Bizim bu tür hareketlere, bu tür empati duygularına girmemize engel bir takım herhalde bagajlarımız var diye düşünüyorum.
Ciddi bagajlarımız.
Yani şöyle, bu bagajları taşımakta haklı mıyız değil miyiz, onu size sormak istiyorum. Yani Hrant Dink öldürüldüğünde işte yani Ermeni mezalimi aklımıza geldi bizim hemen.
İşte o ya an gelmemeli yani.
İşte ha yani işte o an İstanbul'daki gelmemeli. Havra bombalandığında
yani bunların Yahudilerin aklına kendi en büyük kutsal merkezlerinin Müslümanlar ve Türkler tarafından alındığı gelmedi yani.
İşte bunu
teröristler getiriyor.
Bunu sormak istiyorum hocam. Yani
bu çok ciddi bir problem. Yani bu
mesela Havra bombalandığında hemen bizim aklımıza Filistin'de Yahudilerin Müslüman kardeşlerimize yaptığı eziyet aklımıza geliyor.
Bunların onlarla bir ilişkisi yok. Bu insanlar bak burada işte yanlış.
Yok yani bu empati, evet,
bu toptancılığı bırakmamız lazım.
Biraz güçlük
biz
çekiyoruz.
Biz hem İsrail'in Siyonist politikaları olduğu zaman bunları eleştirmeliyiz. Gazze'ye sivil insanları bombalamasını eleştirmeliyiz. Kesinlikle karşı çıkmalıyız. Yaptığı zulümdür, yaptığı devlet terörizmidir. Ama aynı zamanda dünyanın birçok yerinde Yahudi insanlar yaşıyor. Ve bunlara karşılar. Bütün Yahudileri İsrail'de Yahudiliği benimsiyor diye, bunun öncülüğünü yapıyor güya diye hepsini aynı şeye koyamayız. Hele bir de kendi ülkemizde, kendi vatandaşımız, bizim Yahudilerimiz bunlar yani o açıdan. Bizim havramız, bizim kutsal, bizim şehrimizin kutsal bir mekanı. Ama aynı zamanda bu empati kurarken
bizim devletimizin koruması altında.
Tabii yani ülkemiz, devletimiz, onu diyorum. Şehrimiz, Müslüman bir şehir burası yani, Müslüman bir ülke. Ama aynı zamanda şu var, biz onlarla empati kurarken biz elbette kendi dinimizi şey yapacak değiliz, kendi dinimizden taviz verecek değiliz, kendi dinimizin üstünlüğünü bırakacak değiliz, kendi dinimizin diğer dinlerle eşit görecek değiliz. Kendi dinimiz kardeşim, iman mesele, ontolojik olarak bizim din en üstün dindir. Allah bize vaaz etti, bu din kemale ermiştir, tamamlanmıştır. Değil mi?
Evet.
Bize insanlığa sunulmuştur. Biz buna inanıyoruz. Ama buna inanmamız bizim diğer din mensuplarına karşı empati yapmamıza engel değil. Onlara yapılan haksızlıklara haksızlık demek ya bizi şey engellememeli. Biz orada kalmamalıyız. Efendim Avrupalılar, Batılılar sömürgecilik faaliyeti yaptılar. Oryantalist çalışmaları yapıyorlar. Bunları bilelim. Tamam, doğru. Ama burada da bir başbakan çıktı. Çok güzel bir şey yaptı. Bunu da takdir edelim. Biz şey değiliz ki yani, iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayacak yetersizlikte insanlar değiliz ki.
Evet, yani mümeyyiziz.
Değil mi? Tabii.
Yani dünyanın daha erdemli bir hale gelmesi için, tabii, daha faziletli bir hale gelmesi için, değil mi hocam?
Tabii.
Yani bu
tabii
fıtrata dönük tarihi, iyiliğin, güzelliğin yansıtılması gerekiyor.
Ali Bey, tarihe kendimizi kapatmamalıyız. Bakın tarihselcileri eleştiriyoruz. Ama çoğu gelenekçi tarihselcilik yapıyor. Tarihte bizim cedlerimiz yaşadıkları iyi şeyler var, onları benimsediriz. Yaptıkları yanlış şeyler varsa da onları benimsemeyiz. Tarihte gavurlar bunu yapmış, tamam. Ama bugünkü gavurları onlardan sorumlu tutma hakkımız yok. O geçmişteydi. Bugüne yani Biz niye bunu bugünün şeyi alalım ki yani? Bugünkü adamın suçu değil ki o. Zaten bugün dünyada toplulukların birbirine öfke besleyerek, diş gıcırtayarak birbirini katletmelerin en temel nedenlerinden birisi bu tarihi öçle yaklaşmaları. Yanlış bir şey. Ya adamın dedesini bilmem ne, ya hukuk karşısına çıktığım zaman ben dedemden mi sorumlu tutuluyorum veya babamdan mı, annemden mi? Bireyseldir bu ya. Tarihimizi reddetmeyelim ama tarihte yapılmış olan şeylerin mesuliyetini de bugünkü devamı olan, yani bugünkü çocukları olan, torunları olan insanları mesul görmek, onlar üzerine devam etmek yanlış bir şey. Evet. Birçok olaylar yaşanmış, değişmiş, birçok evet. hadiseler olmuş. Milyonlarca Müslüman Avrupa'da yaşıyor. Avrupa'ya biz hala Haçlı seferleri mantığıyla okursak oradaki Müslümanların varlığı nasıl devam edecek?
Evet. Hocam yani, yazınızın evet. son paragrafını da okumak isterim. Orada ilginç tespitleriniz var, düşünceleriniz var. Bir de öneriniz var, onu da son olarak Eyvallah. Soracağım. Eyvallah. Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu ve kendilerinden evet diye cevap aldığı insanlar metafizik toplumdur. Buna fıtrat toplumu da diyebiliriz. Yani fıtrat toplumu diye
buradan
evet. Eles Bezmi'ndeki o evet. söz alınan topluluğu kastediyorsunuz aynı zamanda. Buna fıtrat toplumu da diyebiliriz. İşte bu metafiziği bilinçli ya da bilinçsiz taşıyan halklar var. Bu fıtrata yakın olanlar var. Bu sosyolojik ontolojinin ruhaniyetinden etkilenmeye devam edenler var. Yeni Zelanda'da Müslümanlarla empati kurmak için örtüye bürünenler ve güvenli ibadet etmeleri için onlarla camide bekleyenler bu fıtrat Medine'yi anlatıyor evet. Diyorsunuz. Bir de öneriniz var hocam. Evet. Diyorsunuz ki Yeni Zelanda'da şehit olan 50 Müslüman anısına şehitliğin de yer alacağı bir anıt külliye yapılabilir. Müslümanlar evet. da yapmak istedikleri yardımları buraya versinler. İçinde camiyi, İslam'ı öğrenme ve kültür merkezinin de yer alacağı bir kompleks yapılsın diyorsunuz. Müslümanlar ve Batılılar arasında çatışma ve ötekileştirme algılarını aşacak yeni bir başlangıcın sembolü olabilir bu diyorsunuz hocam. Evet. Bu ilginç bir öneri.
Yani bu öneri tabii tamamıyla bana ait değil. Evet. Bir büyüğümüzün bir şey uyarısı ne diyeyim yani bu olaylarla ilgili. Aslında böyle bir şey yapılabilir dedi. Evet. Benim de çok hoşuma gitti.
Hem hocam bu tür olayları daha yani öfkeyi daha pozitif evet. hale çevirir. Hem evet. unutmamayı evet. sağlar her evet. iki toplum tabii. içinde.
Tabii.
Biz bunları çok düşünmüyoruz. Çabuk evet. da unutuyoruz
Çabuk
aslında.
Çabuk da unutuyoruz yani gidiyor. Meseleleri. Ama aslında böyle bir şey yapılırsa.
Bir anıt yapılabilir.
Çok güzel olur şey açısından da. Yani Batı'da da artık bu İslam düşmanlığı, kültürel ırkçılık, İslamofobiya. Bundan çıkışın bir başlangıcı yapmak açısından da önemli bir şey
doğru,
olabilir.
Doğru. Ve bu bir sadece bir anıt değil. Yani bir anıt külliye diyorsunuz.
Bir külliye
siz.
Yani orada insanlar
fonksiyonu da
dini öğrenmek isteyen İslam'ı gelsinler, özgür Müslümanlar birbiriyle buluşsunlar. Ondan sonra birbirine etkileşime girsinler, dinlerini öğrensinler.
Evet.
O açıdan yani yapılanlar yoksa geçmişte olan öfkeyi canlı tutmak vesaire, acıyı canlı tutmak. Ben o tür anıtlara karşıyım şahsen. Pek taraftar değilim. Ama o bir şeye vesile olabilir. Bu Avrupa'da dediğimiz gibi bu İslam'a yönelen düşmanca dalgayı aşmak için bakın Batı'da böyle bir toplum var, böyle bir lider var. Bunları yaptı. Ne güzel. Burada yeni bir başlangıç olsun.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.